Ayrım 5.
Sayfa numarası 34. 5. Estetik tavır ve algı. Biz estetik tavır ile bir estetik objeye, bir sanat yapıtına yönelirken, onunla ilgi kurarken, ilk planda onunla bir algı ilgisi içine girmiş oluruz. Bir nesnenin bir estetik obje olabilmesi için her şeyden önce onun algılanması gerekir. Bu bakımdan algının estetik tavır için temel bir değeri vardır. Algının ne olduğu aydınlığa kavuşturulmadan estetik tavrın belirlenmesi olanak kazanamaz. Hatta daha ileri gidip estetik tavır ile algının, estetik algının bir yerde örtüştüğünü bile söyleyebiliriz. O halde estetik tavır için bu derece önemli bir fenomen olan algı nedir? Günümüz psikolojisi içinde ruhsal yaşamın en temelli bir öğesi olan algı, psikolojide bir bütünün kavranması diye tanımlanır. Burada bütün deyince anlaşılması gerekli olan şey, duyularımızın sağladığı duyumların gösterdiği kompleks ve bu kompleksin bellekte bir destek bulmasıdır. Böyle bir bütün aynı zamanda anlamlı bir bütündür de. Şu an karşımda bir soba duruyor dediğimde, burada soba dediğim algı içeriği işte böyle anlamlı bir bütünü gösterir. Anlam, algıda ilk kez ortaya çıkar, duyumlar anlamdan yoksundurlar. Soba dediğim nesneyi görüyorum, ondan çeşitli görme duyumları alıyorum, daha önce ondan almış olduğum duyumlarla bunları birleştiriyorum ve bu birleştirilmiş duyumlar soba dediğim duyumlar bütününü anlamlı bir bütün olarak oluşturuyor. Algı, duyumlarla sıkı sıkıya ilgilidir. Duyular bize dış dünya ile ilgili tek tek duyumları verirler. Algılarımız onlara dayanarak bir algı dünyası kurarlar. Bu anlamda algı nesnelere anlam verir, onları anlamlı bir bütün olarak kavrar. Algı dediğimiz etkinlik şu halde bize objeleri veriyor. Onun verdiği bu obje bir gerçekliği gösterir. Örneğin soba bize algının bildirdiği bir gerçekliktir, bir var olandır. Üzerinde yazı yazdığım masa, elimdeki kalem ve bunun gibi bunlar hep algının bize sağladığı var olanlardır, nesnelerdir. Biz algının bize var olan şeyleri sağladığını söyler ve bunu söylerken de algının var olanları oldukları gibi bize verdiğini de kabul ederiz. Bu sobadır dediğimizde örtük olarak sobanın gerçekte böyle bir nesne olduğunu da kabul etmiş oluruz. Ancak algının böyle bir algı niteliğine sahip bir etkinlik olarak oluşması insanlığın uzun deneme ve eğitim yıllarından sonra olmuştur. Bunun için bugün bile çocuksu ve gelişmemiş bir insanda salt algı bulmak oldukça güçtür. Çünkü ilkel insanda olduğu gibi çocuksu bir insanda da salt algı etkinliği duygusal etkinliklerle karışmıştır. Algı, nesneleri, varlığı yalnız gerçeklikler olarak değil de aynı zamanda sempati ve antipati objesi olarak kavrar. Böyle bir kavrayış içinde gerçeklik dünyası aynı zamanda bir duygu dünyası olur. Böyle bir kavrayışın en somut ürünleri budunların mitolojisinde kendini gösterir. İnsanın zihin ve zeka yönünden gelişmesiyle algı gitgide bu duygusal öğelerden arınır ve sonunda salt bir bilme etkinliği olur. Ama buna karşın duygusal aktlar yine de gündelik yaşamı içinde insanı etkilemeyi sürdürür. Bu gibi duygu tonları içinde kavradığımız nesneler düzeni artık salt bir duygusal algı dünyası değildir, onu aşan bir dünyadır. Gündelik algıda genellikle duyulur algıda kavranmayan pek çok şey içerilir. Ağacı ve böceği görüyoruz ama aynı zamanda her ikisinde canlılığı da görüyoruz. Gerçi farklı olarak, farklı tarzdaki canlılık olarak. Bir odaya giriyoruz, orada yoksulluğu ve zenginliği görüyoruz. Bir yüz, hareket halinde bir insan görüyoruz, belki de yalnız arkasından görüyoruz. Ama bundan onun ruhsal yaşamı, onun karakteri ve alın yazısı hakkında doğrudan doğruya bir şey öğreniyoruz. Nikolay Hartmann, Estetik, sayfa 43, Berlin 1953. Bu şunu gösterir ki, biz bugün de yaşamı, insanları sadece duyulur algıyla kavramıyoruz. Aynı zamanda onları bu algıyla birlikte duygusal olarak da kavruyoruz ve anlamlandırıyoruz. Ama bu yoldan anlam verdiğimiz, duygularımızla yaşadığımız varlık doğrudan doğruya bize duyulur algıda verilmemiştir. Algıladığımız bir yüzdeki çizgiler bize çekilen acıyı anlatır ama duyulur algı için böyle çekilen acı ve sıkıntı diye bir şey yoktur. Duyusal algı için maddi bir şey olan karışıklıklar vardır, yoksa onların arkasında gizli olarak bulunan anlam dünyası değil. Örneğin kaçan bir geyiğin sıçrayışındaki sevimlilik, hafiflik ve bunun gibi birlikte algılanır. Bu şunu ifade eder ki bu şeyler daha sonra düşünülerek kavranmazlar. Biz daha geyiğe bakarken sıçrayışın sevimliliğini kavrarız. Aynı eser sayfa 53. Böyle bir kavrama dünyayı ve yaşamı anlamada önemli bir etken olarak kabul edilmelidir. Psikologlar bu etkene önemli bir değer vererek, yaşamı ona dayatarak açıklamaya çalışırlar. Ona kimi zaman apperception, kimi zaman özdeşleyim, Einfühlung, kimi zaman da yaşama adını verirler. Bu doğru mu, değil mi? Bu konumuzun dışında kalan bir sorundur. Bizi burada ilgilendiren duyulur algının üzerinde bir kavrama tarzının daha olduğunu işaret etmektir. Duyulur algı bize var olanı bildirir ama biz başka bir kavrama yoluyla var olanın arkasına uzanabiliriz. Buna göre şöyle diyebiliriz. İki çeşit kavrama ard arda ayrılmıştır. Birinci kavrama duyuların aracılığıyla real var olana yönelir. İkinci kavrama ise yalnız bizim için, seyreden için var olan başka bir şeye yönelir. Ama bu başka şey gelişigüzel nesnelerin içine yansıtılamaz. Tersine o duyulur olarak kavranan şeyle açık bir bağlılık içinde bulunur. O her algılanan objede görünemez, tersine belli bir objede görünebilir. Aynı eser sayfa 33. Burada iki kavramının söz konusu olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri gerçek olana, gerçek var olana yöneliyor. Öbürü ise irreale, gerçeği aşan şeye yöneliyor. Gerçeğe, reale yönelen birinci kavrama duyulur algıdır. İkinci kavramaya gelince yukarıda işaret ettiğimiz gibi o psikolojide türlü adlar almaktadır. Ama her bir ad bir izm tehlikesini de birlikte getirir. Bundan sakınmak için örneğin böyle bir kavramanın anatomisini yapmak isteyen N. Hartman ona belli bir ad vermez de yalnızca ikinci kavrama demekle yetinir. Şimdi ulaştığımız son noktayı tekrar ele alalım. Birinci kavrama gerçeğe yönelen bir algıdır, duyulur algıdır. İkinci kavramaya gelince bunun objesi artık duyularda verilen şey değildir. Algılanabilir olan şey, reel olarak var olan şeydir. Yukarı kavramaya verilen şey ise reel değildir. Ya da onun reel olmaya gereksinmesi yoktur. Aynı eser sayfa 75. Bu iki kavrama ile birlikte önümüzde iki varlık alanı açılıyor. Algının kavradığı reel varlık ve ikinci kavramanın bildirdiği irreel varlık. N. Hartman'a bunlara birinci düzen ve ikinci düzen adını veriyor. Bu iki kavrama birbirinden bağımsız iki ayrı kavramayı değil de birbirini tamamlayan birbirine bağlı iki kavramayı gösterir. Daha çok karakteristik olan şudur ki ikinci düzeni bildiren kavrama birinci düzeni bildiren kavrama ile sıkı sıkıya bağlıdır ve daima da ona bağlı kalır. Aynı eser sayfa 18. Burada daha çok tek yanlı bir bağımlılık söz konusudur. İkinci kavramanın duyulur kavramaya olan bağlılığı. Bu bağlılık içinde biz duyulur algının verdiği reel varlık düzeni ile birlikte ikinci kavramanın bildirdiği irreel varlık düzenini de kendiliğinden kavrarız. Şimdi duyusal algıya bağlı olarak reel varlık ile beraber kavradığımız bu ikinci düzen nasıl bir düzendir? Bu düzen algı dünyası ile birlikte bize verilen bir tinsel düzendir. Ama ne var ki bu tinsel, irreal düzeni biz duyulur algının dışında ondan bağımsız olarak değil de real varlıkta birinci düzen içinde kavrarız. Nasıl ikinci kavrama duyusal algı olan birinci kavramaya bağlı ise bunların sağladıkları düzenlerde de ikinci düzen birinci düzene, irreal varlık, real varlığa bağımlı olarak ortaya çıkar. O halde bu iki düzen arasında da bir bütünsellik vardır. Bunun nedeni nerede bulunur? Bunun nedeni onları sağlayan kavramaların bütünselliğinde bulunur. Çünkü duyusal algı ve ikinci kavrama adı verilen kavramalar aslında bir kavrama bütünlüğü oluştururlar. Bu bütünsel kavrama estetik alanına aktarılacak olursa bu iki kavramayı içinde en yetkin biçimde birleştiren bir kavramaya ulaşılmış olur. Bu kavramaya estetikte estetik kavrama ya da estetik algı adı verilir. estetik tavır ile özdeş bir anlamda kullanılan estetik algı, birbirinden farklı iki kavrama tarzından oluşan bir kavrama bütünlüğünü gösteriyor. Estetik algı, böyle bütünsel bir kavrama olarak bize estetik objeyi verir. Estetik obje, buna göre varlık tarzı bakımından heterojendir. Estetik obje, bir yanıyla reel bir varlığı gösterir, öbür yanıyla da irreel bir varlığı. Bütünsel bir karakteri olan estetik algı ise duyusal bir algı olarak estetik objenin duyusal yanını, ikinci kavramı olarak da estetik objenin irreel, duyu üstü yanını kavrar. Ama farklı yanlar ve farklı kavrayışlar estetik objenin bütünselliğinde ve estetik algının bütünselliğinde kaybolur. Bundan ötürü estetik algı bize bütünlüğü olan bir etkinlik olarak göründüğü gibi estetik obje de bize böyle bütünsel bir obje olarak verilmiş olur. Şu halde estetik tavır ve estetik algıda ne yalnız başına duyulur algı söz konusudur ne de yalnız başına ikinci kavrama söz konusudur. Tersine bu iki kavrama birlikte dile gelir. Estetik olarak kavrayan aktlar iki tür algının ard arda gelmesiyle ortaya çıkar ve ancak bu ikisinin ortak etkisiyle sanatça gerekli bir şekilde algılayan tavrın özelliği oluşturulur. Aynı eser, sayfa 18. Demek oluyor ki estetik algı onların bir birliğidir. Biz estetik tavır ya da algıda bu iki kavrama tarzını birden yaşar ve onları gerçekleştiririz. Yoksa ilkin birini, sonra öbürünü ve sonunda da her ikisini değil. Biz estetik obje karşısında bir tek tavır alırız. Bu da estetik tavırdır. Örneğin, seyrettiğimiz bir heykeli biz bir heykel olarak kavrar ve ondan haz duyarız. İlkin onun taş ya da bronz kitlesini algılayıp sonra bunların taşıdığı tinsel varlığa uzanmayız. Tersine onu taş ve anlamın bir bütünlüğü olarak algılarız. Yine bir müzik parçasında ilkin tek tek tonları sonra onların dile getirdiği duygu ve anlamları kavramayız. Tersine o müzikal kompozisyonu yetkin bir bütünlük, real ile irrealin bir bütünlüğü olarak kavrarız. Estetik hazı sağlayan da onların bu bütünlüğüdür. Şimdi burada şunu eklememiz gerekiyor. Böyle bütünsellik karakteri içinde estetik tavrın, estetik algının belirgin niteliği de işaret edilmelidir. Estetik tavır, sübjektif bir tavırdır ve onda bize verilen objelerde, estetik objelerde, sübjektif nitelikte objelerdir. Burada sübjektiflik, reel temele dayanan bir sübjektifliktir. Bu reel temeli de estetik tavrın duyusal algı yanı oluşturur. Estetik obje, bu reel, duyusal temel üzerinde sübjektif bir dünya olarak oluşur. Estetik algıda obje, reel ilgilerinden dışarıya alınır. Böyle bir obje artık salt bir doğa objesi olmaktan çıkar ve bir sübjektiflik içinde bir estetik obje niteliğini elde eder. Estetik obje, bu sübjektiflik karakteri içinde doğal bağlılıklar ve ilişkilerden kurtulur, reel varlık dünyasına doğru uzanır. Estetik objede bu değişiklikler meydana gelirken estetik tavra, estetik algıya sahip sujede de buna paralel değişmeler olur. Estetik tavır içine girmiş olan sujede dışsal reel bağlılıklardan kopar, estetik obje ile bir bütünleşme içine girmek ister. Görüldüğü gibi algı estetik tavır için çok temelli bir öğedir. Zaman zaman onun estetik tavırla özdeş olarak alındığını bile görüyoruz. Bu belki aşırı bir sav olsa bile algının estetik tavır için vazgeçilemeyecek bir fenomen olduğu da gerçektir. Bundan ötürü estetik tavrı ele alan ve onu incelemek isteyen her çalışmanın algı ile bir hesaplaşma ve bir tartışma içine girmesi gerekir. Çünkü estetik tavrın ana niteliği bize göre ancak bu tartışma içinde asıl boyutlarına ulaşabilir. 6. Estetik tavır ve duygu. Estetik tavır alan bir kişi belli bir estetik obje ile, söz gelişi bir doğa parçası ya da bir sanat yapıtı ile, bu sanat yapıtı bir şiir, bir resim, bir heykel olabilir, sübjektif bir ilgi içine girer. Bu ilginin özelliği böyle bir ilgi içine giren süjenin o obje ile bir duygusallık bağlılığı kurmasıdır. Böyle bir süje, ilgi kurduğu estetik objeden hoşlanır, ondan haz duyar. Böyle bir duygusallık bağı, estetik tavrı niteleyen bir kategori olarak da görülebilir. Çünkü her estetik tavır almaya bir duygusallık eşlik eder ve estetik tavır sonunda bir duyguda çözümlenir. Estetik haz dediğimiz duyguda, Hemen şuna işaret edelim ki estetik tavra eşlik eden duygu bu tavır almanın sonunda meydana gelen tüm estetik yaşantının ürünü olan homojen bir haz duygusu olmayıp bütün estetik süreç boyunca estetik yaşantıya katılan heterojen nitelikteki bir duygudur. Şimdi bu heterojen niteliklere geçmeden önce genellikle bu estetik duygu nedir? Bu duygunun özellikleri nelerdir? Bunlar üzerinde durmak istiyoruz. Duygular, emosyonel yaşamın en temel fenomenleridir. Ayrıca insanın en temel ruhsal fenomenlerindendir. Söz gelişi bütün algılarımız yalnız duysal değil, bundan önceki bölümde değindiğimiz gibi aynı zamanda duygusaldır. Bütün algıladığımız objelere biz bir duygu niteliği de katarız. Algıladığımız her objeden ya hoşlanırız ya da hoşlanmayız. Bu canlılar için böyle olduğu gibi cansız varlıklar için de böyledir. Gündelik yaşamda duygudan ya da bir duygu tonundan arınmış bir nesne bulmak güçtür. Arkadaşım Ali yalnız bir algı objesi olarak gerçek bir varlık değil, aynı zamanda hoşlandığım, sevdiğim ya da hoşlanmadığım, sevmediğim bir varlıktır. Okuduğum şu kitap yalnız duyusal olarak kavradığım bir nesne olmayıp hoşuma giden ya da gitmeyen bir objedir. Bunu tüm çevremize genişletebiliriz. Nerede bizim için bir bilgi objesi varsa orada aynı zamanda bir duygu objesi de vardır. Bu reel yaşamın duyguyla yüklü bir yaşam olduğunu gösterir. Bu reel yaşam mekan ve zaman içinde biyolojik, psikolojik ve tinsel olarak yaşanan süreç anlamına gelir. Soluk almamız, duymamız, düşünmemiz, geleceğe ait planlar yapmamız, soyutlamalar yapmamız ve bunun gibi bütün bunlar gerçektir ve gerçek bir yaşamı dile getirirler. Bu gerçek yaşam içinde duygular da yer alır. Onların da bu gerçek yaşam içinde birer realitesi vardır. Denebilir ki gerçek yaşamın duyguları yaşam kadar gerçek ve ciddidirler. Bir arkadaşımızdan hoşlanmamız gerçek ve ciddi bir duygudur. Bir insanı sevmemiz yine gerçek ve ciddi bir duygudur. Bir olay karşısında duyduğumuz korku, bir kimseye acımamız, birine kızmamız, birinden nefret etmemiz ve bunun gibi. Bütün bu duygular gerçektirler, ciddidirler. Estetik tavır içinde de duygular duyarız. Acaba onlar için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Bu soruya doğru bir karşılık verebilmek için estetik tavrın objesinin ne nitelikte bir obje olduğuna değinmemiz gerekir. Bir estetik obje, örneğin bir sanat yapıtı nedir? Estetik duyguların niteliğini belirlemek için yukarıdaki soruların aydınlığa kavuşturulması gerekir. Çünkü estetik duyguların niteliği, estetik objenin niteliği ile aynı özdendir. Duvarda bir manzara resmi görüyorum. Ağaçlar, kırlar resmin iç mekanını boydan boya dolduruyor. Resimde algıladığımız şeyler ağaçlardır, kırlardır. Elimle ağaçlara dokunmak istiyorum. Algıladığım şey yalnız boyalı bir keten bezi oluyor. O halde tablonun yüzeyinde gördüğüm ağaçlar gerçek ağaçlar değildir. Ama ağaçların görünüşleridirler. Ne var ki onları algılarken onları sanki ağaçmış gibi algıladığımın bilincindeyim. Aynı şeyleri sahnede seyrettiğim bir oyun için de söyleyebilirim. Sahnede seyrettiğim olayların gerçek olmadıklarını, gerçek yaşamın görünüşleri olduğunu bilirim. Sahnedeki Kral Ödipus gerçek Kral Ödipus değildir. Sahnedeki Hamlet gerçek Danimarka Prensi Hamlet değildir. Onların sadece birer görünüşleridir. Ama biz onları bu görünüşleri gerçekmiş gibi kabul ederiz. İşte buradan estetik duyguların niteliği ortaya çıkar. Şöyle ki resimde gördüğüm manzara gerçek bir manzara değildir ama yine de ondan hoşlanıyorum. Sahnedeki Ödipus'un ve Hamlet'in gerçek Ödipus ve gerçek Hamlet olmadığını bile bile onlardan, bu oyunlardan hoşlanıyorum. Buradan estetik duygular dediğimiz duyguların gerçeklikle ilgili olmayan duygular olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Estetik duyguların bu niteliğini gören E. von Hartmann, bu duyguların objelerindeki görüntü, scan niteliğine bakarak, estetik duyguları da gerçek dışı duygular, görüntülü duygular, scan gefühle olarak nitelendirir. Philosophia des Schönen, aynı karakteri dikkate alan Konrad Lange da buna duygu illüzyonu adını verir. Das Wesen der Kunst 1. Ama estetik duyguların bu görüntü niteliği onların gerçek ve salt duygular olmadığı anlamına gelmez. Hamlet'i seyrederken duyduğumuz duygular, örneğin acı ve üzüntü duyguları tıpkı gerçek yaşamda duyduğumuz duygular gibi gerçektir. Onların görüntü niteliği duygu olma özünden ileri gelmez de objelerinin görüntü niteliğinden ileri gelir. Çünkü estetik duyguların objeleri görünüşlerdir, illüzyonlardır. Yine çağdaş estetiğin kurucularından Johannes Wolkelt de estetik duyguların görüntü niteliğini benimser. Şöyle ki, J. Wolkelt'e göre estetik duygular gerçeklikten yoksun olmalarına karşın salt duygulardır. System der Aesthetik 1. Şimdi bu estetik duygulara biraz daha yakından eğilmek istiyoruz. Biraz yukarıda estetik duyguların homojen değil heterojen duygular olduğunu söyledik. Şimdi bununla ne demek istiyoruz? Bunu açıklamaya çalışalım. Bunu yaparken de yine J. Wolkelt'e onun yaptığı bir sınıflamaya dayanmak istiyoruz. Şöyle ki, biz bir sanat yapıtı karşısında bir türden duygular duymayız. Tersine birkaç türden duygular duyarız. Bu duygu türlerinin neler olduğunu örnek olmak üzere Allah'ın Askerleri Yaşar Kemal adlı yapıtta göstermek istiyoruz. Bu yapıtta yazar, sokağa atılmış, sahipsiz, kimsesiz çocukların dramını anlatmaktadır. Söz gelişi burada bir zilo vardır. Geceleri tren altlarında, bodrumlarda, bulduğu kovuklarda yatmaya çalışan, gündüzleri kuş yemi satan, hırsızlık yapan, sürekli yalan söyleyen, aç kalan, horlanan, ırzına geçilen, acılar ve umutsuzluklar içinde çırpınan, ezilen ama yine de içinde bir insan yüreği taşıyan bir kız çocuğu. Bir Oğuz vardır. 7 yaşında üvey annesi tarafından evinden kovulan, acılı, umutsuz ama yine de insansal duygularla yüklü. Bir Kadir vardır. Çocuk yaşta evinin geçim sorumluluğunu istenen, bir Metin, bir Selim ve bir Muharrem vardır. Acılı, umutsuz, kimi zaman başkaldıran, hırçın, yardımsever. Şimdi duygu bakımından bu yapıda baktığımızda ne duyuyoruz? Kitabı okurken bütün onların umutsuzluklarını, acılarını biz de duyuyor. Onların kimi zaman yaşadıkları küçük sevinçleri, mutlu anları, acı alın yazılarını duyup yaşıyoruz. Bütün bu duyduğumuz şeyler duygulardır ama bu duyguları yalnız biz duymuyoruz. Bizden önce bir Zilo duyuyor, Kadir duyuyor, Metin, Selim ve Muharrem duyuyor. Yazar kahramanlarını canlandırırken onları bu duyguları yaşayan, duyan insanlar olarak canlandırıyor. Onlar bu duygularla yapıtta bir varlık kazanıyorlar. Buna göre bu duygular yapıtın, objenin varlığına giren, bu varlıkta yer alan duygulardır. Bizim bu duyguları duymamız, yapıtın kahramanlarının duyduğu bu duyguları paylaşmamız anlamına gelir. Yapıt ile, obje ile varlık çelgisinden ötürü bu duygulara J. Wolkelt, objektif duygular ya da objeye ait duygular adını verir. Bu objeye ait duyguları ikinci tür duygular izler. Biz Zilo'nun, Selim'in, Metin'in, Muharrem'in yaşadıkları duyguları, onların acılarını, umutsuzluklarını onlarla birlikte yaşamakla kalmayız. Aynı zamanda bütün bu acıları duyanlara, ezilenlere, umudunu yitirenlere karşı acıma da duyarız. Onları böyle bir yaşama mahkum eden düzene karşı, onların alın yazılarına karşı hiddet duyarız, başkaldırırız. Onların çektiği acılar karşısında öbür insanların umursamazlığından, insanlığımızdan utanırız. Bunlar da hiç kuşkusuz salt duygulardır ama bizim yapıtın kahramanları karşısında duyduğumuz bize özgü duygulardır. Birinci türden olan duygulardan bunları ayıran fark, birinci türden duyguların yapıtın kahramanlarına özgü olmasına karşılık, ikinci türden duygular yalnız bize, yapıtı okuyan süjeye ait duygulardır. J. Wolkelt bu tür duygulara pay alma, katılma duyguları adını verir. Üçüncü tür duygulara gelince yapıtı bitirdikten sonra içimiz derin bir tatmin ve haz duygusuyla dolar. Bu duygu, bu derin tatmin yaşama ve insanlara, çevremize bakışımıza, yaşam felsefemizi değiştirecek kadar bizi sarsabilir. Bu duygularla biz yapıtın tümünü estetik olarak kavrarız. Bu tür duygulara J. Wolkelt durum duyguları adını verir.